Yavuz Bey, bu haftaki görüşmemizin ilk konusu Afrin olsun. Suriye destekli grupların Afrin'e girip girmediği konusunda çelişkili açıklamalar var. Cumhurbaşkanı geri döndüklerini söyledi. Nedir o konudaki son gelişmeler?
Biliyorsunuz zaten Türkiye içinde de Afrin kent merkezine girilsin mi girilmesin mi diye bir tartışma var. Muhalefet Afrin merkezine kadar gidilsin, oradan geri dönülsün. Operasyon o noktada dursun. Türkiye sınırlarını güvenlik altına aldıktan sonra daha ileri gitmesin ve Türkiye daha büyük risklerle karşı karşıya kalmasın diyor. Ama özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda son derece net. Salı günü yaptığı grup toplantısında Afrin'i kuşatma altına alacağız dedi. Tam kendisinin o açıklamayı yaptığı gün Suriye'den bir takım haberler gelmeye başladı. Suriye yönetiminin Afrin'de PYD ile anlaştığı, PYD'nin elindeki binaları, silahları alacağı ve oranın savunmasına artık veya oranın etkinliği kendi elinde olacak biçiminde açıklamalar vardı. Bu açıklamalar yalanlandı Ankara tarafından ama yalanlandıktan 4 saat sonra böyle girişimler vardı ancak bunlar engellendi dedi Cumhurbaşkanı. Putin'le görüştü, Ruhani ile görüştü, İran ve Rusya ile temas etti. Bu açıklamalardan 4 saat sonra Suriye Devlet Televizyonu'nda bir takım görüntüler, Hizbullah'a yakın kaynaklardan elde ettiği bilgilerle Reuters haber ajansının geçtiği bilgiler, Afrin'e Suriye'nin desteklediği bir takım milis grupların geçtiği biçiminde haberler ulaştı ajanslara. Tabi bu kafaları karıştırdı. Sonrasında bir açıklama geldi hemen Anadolu Ajansı'ndan. Bu gruplar Halep'ten yola çıktı ancak Afrin'e ulaşamadılar. Türk askerlerinin yaptığı bombalama sonucunda geri döndüler, uyarı ateşi sonucunda dediler. Ama Suriye televizyonu bir takım görüntüler yayınladı. O görüntülerde Afrin'in içinde Suriye bayraklarıyla kendisini gösteren milis gruplar vardı. Yani biraz ortada kaldı. Ankara Halep'ten Afrin'e giden grupları terörist grupları olarak nitelendirdi. Ancak Suriye Devlet Televizyonu o grupların Suriye'nin talimatıyla Afrin'e gittikleri biçiminde haberler verdi. Ve geldiğimiz noktada Suriye televizyonunda yayınlanan bir takım görüntüler var. O görüntülerde Halep'ten yola çıkmış, Afrin'e ulaşmış Suriye bayraklı gruplar söz konusu. Bu çok önemli çünkü dengeleri de değiştiren bir husus. Ancak geldiğimiz noktada Türkiye'nin operasyonları devam ediyor. Bir ayı da geçti biliyorsunuz. 32 şehit verildi bu süreçte ve Ankara hedeflerinde bir değişiklik yapmadı. Afrin kent merkezi dahil bölgeyi doğrudan PYD'den temizleyeceğine ilişkin açıklamalarının arkasında duruyor. Rusya'dan bir açıklama var. Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlayabilmesi için doğrudan Esad'la görüşmesi gerektiğini söylüyor. Bu tartışma da epey alevlendi Ankara'da. İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı sözcüsü şöyle bir açıklama yaptı. Esad'la doğrudan görüşme söz konusu değil ama istihbarat bilimleri doğrudan görüşme yapabilirler diye. Yani bir taraftan Afrin'de sürekli değişen ittifaklar, düşmanlıklar ve dengeler söz konusu. O dengeler içinde operasyonun devam ettiği bilgisini verebiliriz. Kritik, riskli, zor bir süreç devam ediyor diyebiliriz.
Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin oluşturduğu bir ittifak söz konusu, seçim ittifakı ve adı Cumhur İttifakı olarak belirlendi. Nasıl olacak bu ittifak?
Bu yeni bir durum Türkiye'de. Aslında Cumhurbaşkanlığı yönetim biçimi de yeni bir durum. Ve seçimlere gitmeden önce belki bizi dinleyenler hatırlayacaklardır. 16 Nisan'da sistem değişirken özellikle bu sistemin değişmesini isteyen partiler Türkiye'de koalisyonların biteceğine yönelik propaganda yapmışlardı. Seçmenler oy isterlerken artık koalisyonlar dönemi bitiyor diye oy istemişlerdi. Ama gelinen noktada %51 ile Cumhurbaşkanı seçilecek ve artık koalisyonlar seçimlerden önce kurulacak. Kurulmasının zorunlu olduğu AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi tarafından teyit edilmiş olduğu hazırlanan bu ittifak yasa önerisiyle birlikte. Nasıl bir ittifak öngörüyor Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti? İki parti bir kere amblemleri yan yana olacak. O amblemlerin üzerinde ittifakın ismi olacak. İşte Cumhur İttifakı olacak. O amblemlerden hangisine basarsa oy o partiye gidecek. Ama ortaya basılan ya da o kutucuğun içinde 1, 2, 3 mühür varsa bunlar ortak oy olarak değerlendirilecek. Sonra partilerin aldığı oya göre de bölünecek. Tabii bu eleştirilere karşılandı. MHP ve AK Parti'nin kendi lehlerine bir düzenleme yaptığı konusunda ve bir tek adamlık rejimini oturtmak için altyapı hazırladıkları biçiminde CHP'den eleştiri de aldı. iki parti, üç parti, dört parti, kaç parti olursa olsun ittifak yapabilecek getirilen sistemle. Daha da enteresan ve dikkat çekici bir düzenleme de var. O da bir parti kendi kurumsal kimliğinden vazgeçmeden bazı üyelerini başka bir partinin listesinden milletvekili adayı olarak gösterebilecek. Bu da hedefe özel veya kişiye özel bir düzenleme olarak algılandı. Çünkü AK Parti aynı zamanda Büyük Birlik Partisi ile konuşuyor ittifak konusunda, Destici ile. Destici ile kurumsal bir ittifak yapılamadı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin buna sıcak bakmadığı belirtiliyor. Destici'yi ya da arkadaşlarını da listeye alabilmek için böyle özel bir düzenleme yapıldığı, kişiye özel bir düzenleme yapıldığı belirtiliyor ki bu da eleştirilen maddelerden birisi. Bir başka kritik düzenleme de mühürsüz oylarda hiçbir tartışmaya mahal vermeyecek bir biçimde yasal olarak geçerli sayılacak. Tabii muhalefet de soruyor bu şartlar altında. Mühürsüz oylar geçerli sayılacaksa mühüre ne gerek var? Mühürlü oylarla mühürsüz oylar arasında bir fark kalmadı diyerek seçim güvenliği konusunda endişelerini dile getiriyor. Şimdi mecliste teklif verildi. AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin imzasıyla komisyonda görüşülecek. Ciddi tansiyonu yüksek görüşmeler bekliyoruz komisyonda. Ardından da genel kurulda görüşmeler var. Belki bir not daha iletmek lazım. O da yerel seçimler var önce biliyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimlerinden önce. Yerel seçimlerde bir ittifak öngörmüyor getirilen düzenleme.
Alman Türk gazeteci Deniz Yücel'in serbest bırakılması olayı sonrasında epey bir tartışma var. İşte bir uçağın iki gün onun alınması için beklediği gibi. Yani sanki bir anlaşmalı serbest bırakma oldu gibi ve Altan kardeşlerin ömür boyu ağır hapis cezası alması Nazlı Ilıcak'la birlikte onlarla bir karşılaştırma söz konusu oldu. O konudaki tartışmaların geldiği aşama nedir?
Çok ciddi tartışma var aslında ama içten içe diyelim. Çünkü Türkiye'de medyaya ilişkin de şikayetler var. Bu tip çok kritik, çok önemli. Türkiye'nin yargı sistemini doğrudan ilgilendiren bir konu da bile öyle hani açık oturumlar yapılıp üzerinde tartışmalar da yürütülmüyor. Onu bir kere aktarmamız lazım. Ama tablo tabii çok vahim. Şöyle vahim. Deutsche Welle bunu Türkçe olarak Türkiye'de duyurdu. DPA, Almanya'nın ajansı şöyle bir haber geçiyor. Diyor ki Deniz Yücel'in tahliyesiyle ilgili olarak Alman Dışişleri Bakanı Gabriel tahliyeden iki gün önce Türkiye'deki İstanbul'daki Alman konsolosunu arıyor ve ona diyor ki tatilde konsolos Türkiye'ye git. Tatilini yarıda kesiyor konsolos. Önce Almanya'ya gidiyor. Bir özel uçak kiralanıyor. Deniz Yücel'in tahliyesiyle ilgili bir gelişme olabilir diyerek bu uyarıyı yapıyor. O özel uçakla beraber İstanbul'a geliyor ve ertesi günde tahliye gerçekleşiyor. Şimdi tablo çok enteresan. Tabii tahliyeyi gerçekleştirecek olan hakimin bile haberi olmadan siyasi bir altyapı hazırlanmış gibi bir görüntü var. Önemli bir iddia bu. İki gün önce uçağın kiralanması, konsolosun alarma edilmesi, Deniz Yücel'in çıkarken elinde tahliyesinin reddedildiğine ilişkin bir karar da var. Bir gün önce çünkü tahliyesi için bir talepte bulunuyor. Mahkeme o talebi reddediyor. Bir gün sonra İddianame mahkemeye ulaşıyor ve tahliye kararı veriliyor. Yani Deniz Yücel cezaevinden çıkarken iki kağıt var elinde. Birisi için tahliyenin reddedildiğine ilişkin kağıt, diğeri de tahliye kağıdı. Tabii bütün bunlar olurken ne oluyor? Başka bir husus var. Türkiye Başbakanı Almanya'ya gidiyor. Merkel'le görüşüyor. Türkiye ile Almanya arasında bir yumuşama görüntüsü de söz konusu. Bu sorular sorulduğunda her duruşma bir umuttur diyerek tahliyenin işaretlerini veriyor. İşte bu görüntü gerçekten muhalefet tarafından da iktidar partileri çok fazla bu tartışmaya girmiyorlar ama ciddi bir biçimde tartışıldı. Bir de tabii şey de hatırlatılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte Deniz Yücel için söylediği teröristtir, ajandır cümleleri de hatırlatılıyor. Onun bırakılması söz konusu değildir diye Merkel'le yaptıkları ya da Almanya'yla yaşanan gerilim sırasındaki sözleri hatırlatılıyor ve Türkiye'deki adalet sistemi en azından hukukçular tarafından çok ciddi bir biçimde eleştiriliyor. Bu eleştiriler yapılırken Ahmet Altan, Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapsi de bu tartışmaların içinde görülüyor. Çünkü ağırlaştırılmış müebbet dediğiniz şey idam. İdam cezasıyla eşdeğer. İdam olsa idam cezası verilecek. Türkiye'de idam olmadığı için ağırlaştırılmış müebbet veriliyor. Ve soru da şu, eğer siz sadece yazılarıyla bir takım insanlara ağırlaştırılmış müebbet veriyorsanız, meclisi bombalayan, insanların üstüne bomba atan, silah sıkan, helikopterden tarayan o darbecilere, katillere ne ceza vereceksiniz? ölçülülük sorunu ortaya çıktı biçiminde de eleştiriler var. Bunlarla beraber adalet sistemini çok fazla konuşuyoruz. Belki bu dönem için zirve yaptı diyebiliriz.
Yavuz Bey, son olarak Türkiye'de bu çocuk istismarı konusu çok gündeme geldi ve Cumhurbaşkanlığı'nın açıklamalarıyla zina konusuyla da birleşti. O konuda çizebileceğiniz manzara nedir?
2016 yılında yaklaşık 7 kat arttığına ilişkin sivil toplum örgütlerinin raporu var çocuğa karşı istismar olaylarının ve gerçekten çok özel örnekler var. Bu örneklerden yola çıkarak bütün toplumda bir infial hali söz konusu ve bu meseleye hükümetin eğilmesi talebi var. Bu talep çok uzun zamandır dile getiriliyor. Konya'da, Karaman'da, bir vakıf yurdunda çocukların cinsel istismara maruz kalmalarıyla beraber de çok konuşmuştuk. Hatta sonrasında bir komisyon kurulmuştu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. O komisyon çalıştı, raporunu hazırladı. Ama ilgiyi göstermesi açısından söylüyorum, o rapor Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 14 ay görüşülemedi. Rafta bekledi. Bu olay tekrar ısınınca şimdi mecliste görüşüldü ve rapora ilişkin tartışma yapılabildi. İki nokta tartışmalı. Bunlardan birisi kimyasal hadım meselesi. Kimyasal hadım zanlının istememesi halinde nasıl yürüyecek? Dünyadaki örneklerinde çok yürütülebilir bir şey değil. Çünkü bir süre o tedavi devam ediyor, ondan sonra duruyor, durduğu zaman eski haline geliyor. Bir hastalık tedavisi için ancak kullanılabilir biçiminde uzmanların görüşleri var. Bu çok uygun bir düzenleme olmayacak diye, ki daha önce gelmiş ve Türkiye'de Danıştay tarafından durdurulmuş bir düzenleme. Diğeri de zina. Hiç yokken gündemde zina meselesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısı sonrasında açıklama yaparken pakete dahil etti. Zina meselesi de geniş kapsamlı olarak bu konunun içinde tartışılsın diye. Zina deyince insanların akıllarına geçmişe gitti insanlar. 2004 yılında yaşanan tartışmalar geldi. O dönemde Anayasa Mahkemesi TCK'daki bununla ilgili bir maddeyi iptal etmiş. Yerine AK Parti bir düzenleme yapmak istemiş. Muhalefet sert tepki göstermişti. Ama buna rağmen yapmış. Avrupa Birliği karşı çıktığı için o düzenleme de kaldırılmıştı. Cumhurbaşkanı biz o zaman yanlış yapmışız dedi. Halbuki o zaman bunu bir daha tekrar gündeme getirmeyeceğiz demişti. Böyle karışık bir mesele. İkisinin bir arada konuşulmasından çok ciddi rahatsızlık var. Çünkü çocuğa karşı cinsel istismar meselesi herkesin üzerinde hemfikir olduğu, cezaların ağırlaştırılması, eğitimin farklı bir bakışla tekrar değerlendirilmesi, bunun engellenmesi için elden ne geliyorsa yapılması gerekli dediği bir husus. Ama zina konusuna gelince iki yetişkin insanın rızasıyla bir arada olması niye cezalandırılsın diyenlerin hem muhafazakar kanatta hem liberal kanatta hem işte sol kanatta çok fazla gruplar var bununla ilgili itirazını dile getiren. O nedenle ikisinin bir arada tartışılmasına tepki var. Zinanın gündeme tekrar taşınmasına da tepki var. Ama Cumhurbaşkanı birlikte tartışılsın diyor ve tartışılıyor.
Yavuz Bey, çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.